Olayların perde arkası, eksik bırakılan cümleler, satıra sığmayanlar, soru soran, araştıran, köşe kenarlarına ışık tutan habercilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te. Fethi Yılmaz'la 30 dakika başlıyor.
Aman gazeteci gel bizim köye, bizim halları da yaz. Şehirde ojeli parmakları yazma, bir de bizim köyde nasırlanmış elleri de yaz. Yaz gazeteci yaz, yaz, yaz.
Radyo Sputnik'ten herkese merhaba. Bugün 18 Temmuz Salı, saatler 10.30'u gösteriyorlar. 30 dakika programından herkese merhaba. Önce frekans bilgilerimizi paylaşalım hemen. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2 frekans bilgileriyle bizleri dinleyebilirsiniz. Bunun dışında sputniknews.com.tr adresinden sitedeki yukarıdaki bantta bizi tıklayarak dinleyebilirsiniz deyip çok hızlı bir şekilde girmemiz gerekiyor. Bugün çünkü iki başlığımız ve iki konuğumuz olacak. Türkiye'deki özellikle son dönemde bu NATO zirvesiyle birlikte Türk dış politikasındaki rota değişikliğini emekli tümamiral Cem Gürdeniz ile konuşacağız. Daha sonra bir Lozan başlığımız olacak. 24 Temmuz 2023 Cumhuriyet'in yanı sıra Lozan'ın da 100. yıl dönümü. Onu da diplomasi muhabiri, uzun yıllar diplomasi muhabirliği yapmış Barçın İnanç'la konuşacağız. İlk konuğumuz Cem Gürdeniz, kendisi hatta galiba. Evet, Sayın Gürdeniz hoş geldiniz.
Günaydın, günaydın Fethi.
Günaydın. Dün iki gün önce Veryansın.com.tr'de çok kritik bir yazı yazdınız. Özellikle Türkiye'nin dış politikasındaki değişiklikle ilgili NATO zirvesi, jeopolitik fırtına ve Türkiye'nin rota değişimi başlıklı yazı. Ben de buradan öncelikle okunmasını tavsiye ederim. Çünkü NATO zirvesi ve neler olduğuna dair çok kapsamlı, tüm kafadaki soru işaretlerine yanıt veren bir yazıydı. Ben de şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine giderken İsveç'in NATO'ya dahil olması konusunda bir Avrupa Birliği çıkışı yaptı. Bunu kimse beklemiyordu açıkçası. Hatta bazı bakanlar dahi şaşırmış oldu. Çünkü vize verilmesi beklenmiyordu. Zirve sonrasında da daha çok 2002 örneği yapıldı. Yani Türkiye'de işte ekonomi koşulları kötü. 2002 yılda da Adalet ve Kalkınma Partisi işte böyle bir rota belirlemişti. Şimdi tekrar aynı rotaya döndük. Siz de yazınızda bahsettiniz. Gerçekten öyle mi oldu?
Yani ben olgulara bakarak konuşuyorum. Olgular ortada. Bakın az önce bir haber geldi. Avro 30 lirayı geçmiş. Yani bu ülke 1 dolar 1 Türk lirası iktidarın savunduğu bir ekonomi politika vardı. O günlerden bugün 1 avro 30 liraya geldik. Yani altının yükselişi durdurulamıyor. Şimdi bu Türkiye'nin içinde bulunduğu finansal, mali, işte ekonomik krizin boyutunu bundan daha güzel gösteren bir olgu olamaz. Şimdi bu şartlar altında benim ana tezim şu. Türkiye'nin muazzam büyük bir jeopolitik serveti var. Bu servete kimsenin dokunmaması lazım. Bu serveti biz gelecek kuşaklar için, gelecek bin yıllar için korumalıyız. Kalkıp bugünkü yani hükümetin, hatta olmayan muhalefetin yaptığı hatalar sonucu Türkiye böyle bir uçurumun kenarına gelmiş. Şimdi Türkiye çok ciddi bir volt face kelimesini kullandım. Yani diplomaside kullanılır. Çok süratli bir şekilde rota değişikliği, ama öyle 5 derece 10 derece değil, 180 derece. Siz şimdi kalkıyorsunuz son dakikada ben AB üyeliğini alacağım. Ya sizin ülkenizde milyonlarca göçmen var. Güney Kıbrıs'ta Yunanistan'ın veto tehdidi var. Kalkıyorsunuz kamuoyuna diyorsunuz ki AB'ye üye olacağız. Yani artık bu vizyonla Türkiye'de devletin kaderini belirlemek artık inandırıcı değil. Öyle söyleyeyim. İnandırıcı değil. Yani bu artık sokaktaki çocuk bile Yunanistan'ın mavi vatan, yani Sevil haritasına Türkiye'ye evet demeden, Güney Kıbrıs'ın federal çözüme Türkiye'ye evet demeden, efendim zaten diğer ortakların güneyimizde denize çıkışı olan kukla bir Kürt devletine Türkiye evet demeden AB'ye alınmayacağını hepimiz biliyoruz.
Peki Cem Amiral'im, çok özür dilerim. Siz Türkiye'nin jeopolitik öneminden de sürekli bahsediyorsunuz. Hatta yazınızda da bahsetmişsiniz. Hatta bu değerin son 75 yıldır özellikle çok da farkına varılmadığını da söylüyorsunuz yazınızda.
Öğretilmedi Fethi. Öğretilmedi. Devlete bile öğretilmedi. Jeopolitik, bu ülkenin jeopolitiği, bu ülkenin jeopolitiği uğruna Pentagon'da, Berlin'de, Londra'da, Washington'da yapılan hesaplaşmalar, efendim yapılan planlamalar bu halka öğretilmedi. Küba füze krizi olduğunda kaç kişi biliyordu Jüpiter füzelerinin Türkiye'de olduğunu? U-2 uçağı kalktığında Başbakan Menderes'in haberi bile yoktu. O yüzden o yüzden diyorum 75 yıldır uyutulan bir Türkiye var diyorum. Bundan artık uyanmamız lazım. Çünkü artık şakası yok. 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine geldi dünya. Yani Türkiye'nin en kötü özelliği dışarıda olup seni kamuoyu izlemiyor. Çünkü müesses nizamın medyası bunu anlatmıyor. Bugün kaç kişi Pasifik'te olup biteni, Arktik'te olup biteni biliyor. Herkes İsveç'in şu an NATO üyeliğine kilitlenmiş durumdaydı Türkiye'de iç politika açısından. Peki İsveç niçin bu kadar ısrarla NATO üyeliğine alınmak isteniyor? Niye NATO'nun son 90 maddelik bildirisinde birkaç madde Arktik kuşağı ayrılmış, High North dedikleri yer? Bunların üzerine gidilmesi lazım. Kaç kişi üzerine gidiyor? Çok az. O bakımdan.
Niye peki? Niye önemli? Biz soralım. Siz canıtı biliyorsunuz belli ki Cem Amiral'im.
Tabii ki şu an küresel hegemonya el değiştiriyor. Yani bu, bir daha söylüyorum, algıyla yapılmış bir konuşma değil. Bu bir olgu konuşması. Yani siz ekonomide, üretimde, yüksek teknoloji üründe, yüksek teknoloji üreten madenlerde, nadir metaller başta olmak üzere, bu gibi alanlarda eğer başı çekerseniz, bugün Amerika'da büyük mağazalardaki tüketim mallarının %70'ine yakını Çin'de üretiliyor olursa anlarsınız ki artık hegemonya el değiştiriyor. Bugün sizin ordunuz, donanmanız büyük bir hegemon, süper güç olarak yeterince insan gücü bulamıyorsa, bugün Türkiye'de kaç kişi Amerika'da kara kuvvetlerinin bu sene alacağı asker 30 bin askere erişemediğini, Amerika'daki gençlerin %60'ının kilo sorunu nedeniyle askere uygun olmadığını biliyor. Kaç kişi bugün Amerikan donanmasının 280 gemiye gerilediğini, Batı Pasifik'te artık hiçbir şekilde deniz kontrolü kuramayacaklarını kabul ettiklerini, bu nedenle daha dün Senato'ya nükleer atak denizaltı 1.2 yılda yapılan üretimin senede 2 üretime çıkarılması için acil bir taslak öneri sunulduğunu, bunlar takip edilmiyor. Bunlar jeopolitik fırtınanın esasında olguları.
Peki Cem Amiral'im, çok özür dilerim, araya giriyorum. Şimdi Avrupa Atlantik bloğunda çöküşü siz de yazınızda da bahsettiniz. Şimdi de anlatıyorsunuz. Peki Türkiye tam da aslında hani seçimden önce daha dengeli bir siyaset güderken iktidar şimdi bu Avrupa Atlantik, yani Batı bloğu olarak da bilinen hatta kendini tekrar konumlaması Türkiye'ye ne kaybettirir? Ya da neden böyle bir rotaya tekrar gitmek mecburiyetinde kaldı ki?
Türkiye'ye şunu kaybettirir. Bugünkü Avrupa Atlantik yapı 1945'teki yapı değil. 1945'teki yapı Japon tiranlığı ve Hitler Nazizm zulmü üzerine başarılı bir Batı Atlantik, Avrupa Atlantik ortaklıkla kurulmuş bir dünya düzeni vardı. Bu düzen öyle veya böyle 89'a kadar barışçı iki kutuplu bir dünyayla bir denge içinde geliştirdi dünyayı. Nüfus arttı, hastalıklar azaldı, kıtlıklar azaldı. Ama 89'da ABD Sovyetleri tek kurşun atmadan yıktığını görünce bu gücü aşırı bir şekilde, bana göre, şımarıkça kullandı. İşte Bob projesi, ben bütün dünyayı yönetirim, herkes bana uyacak, hiç kimseyi ben dinlemem. Multilateralizm ne demekmiş? Unilateralizm, tek ben söylerim, herkes bunu yapacak. Ve işte arkasından gelen Afganistan işgali, Irak, Suriye, Libya müdahaleleri, efendim Türkiye'de 15 Temmuz daha öncesiyle kumpas davalar, FETÖ, 2002'deki efendim Türkiye'nin tekrardan formatlanması, işte AB şeyiyle, vizyonuyla, o dönemi hatırlayalım, Annan planları, Ege'deki güven arttırıcı önlemlerin uzatılması, Kıbrıs'ın neredeyse elden çıkması, adamların Sevil haritasına uygun MEP ilan ettiği halde hiçbir şey yapılmadı, tonla iş. Yani bakacak olursanız Türkiye o dönemde kaybettiğini 2012'den sonra tekrardan dengelemeye çalışmıştı. Benim korkum şimdi o döneme tekrar geri dönülmesi. Yani Türkiye'nin bu üç kritik alandaki jeopolitik alanda, yani bir Sevilli haritası, mavi vatan sınırları, 2 Kıbrıs'taki askeri varlığın geri çekilmesi, bağımsız varlığın, 3 güneyimizde bir Kürt koridorunun denize çıkışı olan bir devletin kurulması, en önemlisi 4 Karadeniz'in tamamıyla Batı'nın hüküm sürdüğü, Türkiye'nin buradaki hareket serbestliğini ve bağımsızlığını kaybettiği bir denize dönüşmesi. Yani zaten Romanya ile Bulgaristan var, düşünün yani. Türkiye kalkıyor şunu diyebiliyor: Ukrayna ile Gürcistan'ın NATO üyeliğini destek. Bu ne demek biliyor musun? Bu resmen ben jeopolitik olarak harakiri yapıyorum. Yani Karadeniz'in ben tamamen NATO ülkeleri tarafından kuşatılmasını istiyorum. Batı'dan beni zaten Yunanistan, adalar, Dede Ağaç, Suda kuşatmış. Güney'de zaten Kıbrıs'ta egemen İngiliz üsleri, herkes orada. Ben bir de benim açık kapım Karadeniz. Hadi orayı da kapayalım. Beni siz gelin her yerden kuşatın. Bu isteniyor. Benim o yüzden meşhur ettiğim bir laf var biliyorsunuz. Ya parçalanmış Rusya, evet, parçalanmış Türkiye'dir. Bu dengeyi ancak biz
Türkiye kaybeder, Rusya kaybederse Türkiye de kaybeder ifadesini, evet, de kullanıyorsunuz.
Evet, onu da kullanıyorum. Yani bunu görmemek için tarih bilmemek lazım, jeopolitik bilmemek lazım. Tabii şu var, batılı devletler Rusya'nın bir anda çökmesini istemiyor. Rusya bir anda çökecek bir devlet değil. Geçenlerde New York Times'ta çok güzel makale çıktı. Ben şaşırdım hatta. O aralar hem Wall Street Journal'da hem New York Times'ta önemli makaleler çıkıyor. Rusya'nın çökmesinin yaratacağı dengesizlikler. Dünyanın en büyük nükleer arsenali olan bir ülke. Bugün Rusya'nın çökmesi ne demek? Kimse bunu düşünmüyor bile. Bu nükleer arsenal ne olacak? Düşünün.
ABD'nin... Buyurun, bitirin lütfen. Buyurun.
Bir de şu var. Şimdi Ukrayna krizine bakacak olursak, bu savaşa açık açık yazıyor zaten. Geçenlerde Chatham House'da yapılan bir mülakatı canlı olarak izledim. Adam açık açık diyor ki bize diyor çok büyük fayda sağladı. Şöyle ki diyor, Çin'le yapılacak mücadelede diyor muazzam diyor Rus enerjisini alarak Çin'e yapacağı desteği kestik diyor. Bakar mısın? Adam açık açık söylüyor bunu. Ve zaten savaş ilk çıkarken biz yaptığımız analizlerde bunu söylüyorduk. Esas yemek, ana yemek Pasifik Havzası, Batı Pasifik, Güney Çin Denizi, Tayvan Boğazı, Doğu Çin Denizi, Kuril Adaları. Ama yan side order da Ukrayna. Niye? Ukrayna üzerinden Çin'in bir kere Avrupa'ya erişim, en önemli erişim hattını kestiler. Rusya Ukrayna üzerinden Avrupa'ya giden ana hattı, bir kuşak bir yolda. Evet. Şimdi hedef tabii ki Hazar'dan Türk orta kuşağı kesmek. Geriye o zaman ne kalıyor? Bir tek deniz hattı kalıyor. Denizler şu an öyle veya böyle Batı Pasifik hariç hala 280 tane üs nedeniyle Avrupa Atlantik yapının kontrolünde. Adam diyor ki ben diyor karayollarını kesersen, burada krizleri devam ettirirsen Çin'e olaylı olarak etkilerim. Bir, iki, Rusya'nın iç istikrarını bozarım. Üç, Rusya'nın askeri arsenalini, cephane birikimini yıpratırım. Dört, çünkü bulmuş ucuz Ukraynalı kanı. Çünkü savaşın özü demir ve kan. Demiri ben veriyorum diyor. Bugüne kadar neredeyse 50 milyar dolarlık askeri yardım yapıldı. Şimdi sıraya girdiler. F-16 bile verecekler. Bunların yıkıma uğradığını bildikleri halde veriyorlar. Şimdi burada olay mümkün olduğu kadar uzatmak. Çünkü New York Times'ta çıkan son makale, şimdi yazan adara aklımda değil. Şöyle diyor adam, diyor ki Rusların en büyük özelliği geri çekilirler diyor. Napolyon'da yaptılar, Hitler'de yaptılar diyor. Bunda da bunu yapıyorlar, görüyoruz diyor. Geri çekiliyorlar, bekliyorlar. Tekrar geliyor. Biz tekrar gelmeyi geciktiriyoruz diyor. Bakar mısın? İngiliz bunu söylüyor. Biz tekrar gelmeyi, yani bekliyorlar tekrar geleceğini. Biz diyor bunu geciktiriyoruz diyor.
Tam da bu Ukrayna'nın, çok özür dilerim Cem Emre, tam da bu Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması, savaşın bitmesiyle ancak, savaş biterse ya da oradaki işte özel askeri operasyon Rusya'nın biterse dahil olabilir demesinin arka planında da bu yatmıyor mu aslında, uzatmak meseleyi olabildiğince?
Zaten dikkat et, benim o makalemde 3 sonuç dedim. Birincisi, evet, Ukrayna'yı NATO'ya almayacaklar. Hiçbir koşulda almayacaklar. Yani Rusya'da rejim değişse bile benim şahsi görüşüm alınmaz. Rusya'yı zaten bir rejim devleti olarak görmemek lazım. Rusya başlı başına bir jeopolitik aktör. Çünkü çok büyük bir nükleer gücü var. Amerika'nınkinden bile büyük ve bu emerging ve disruptive technology dedikleri, yani ortaya çıkan yeni teknolojiler ve önleyici teknolojiler de şu an Çin'in bile ötesinde. Bu hipersonik füzeler olsun, süper kavite torpidolar olsun, bir dolu konuda. Ha, diyeceksin ki efendim ekonomisi şöyle, dünyaya katkısı nedir ki, şudur budur. Evet, onlar o konuda kimse bir şey diyemez. Ekonomisi çok, ama askeri güç olarak ciddi bir güç, coğrafi güç olarak muazzam bir güç. Ama şu an Rusya ile bu kadar uğraşılmasının eşit nedeni, Çin'e yardım etmemesi kadar önemli bir neden Arktik Okyanusu. Çünkü gelecek Arktik Okyanusu'nda. Niye Arktik Okyanusu? Bugün Arktik Okyanusu artık 24 saat 7 gün 365 gün deniz ticari trafiğine açıldı. Atlantik sistemin en büyük avantajı neydi bugüne kadar? Küresel hegemonya son 200 yılda denizleri ben kontrol ederim diyordu. Şu an iki deniz alanına giremiyor. Bir, Batı Pasifik, iki, Arktik Okyanusu, özellikle Northern Sea Route dediğimiz, yani Norveç denizinden giren birinin Bering'den Çin'in oradan çıkması gibi bir şey. Bu rotalar şu an, bu rota çok aktif. Geçen Peki. sene 100 milyon ton yük geçti. Şimdi bunun için İsveç'te Finlandiya bu kadar alel tecel alındı. Yani sebebin Ukrayna'yla uzak yakın, bir daha söylüyorum, uzak yakın ilgisi yok. Evet.
Son olarak Cem Emirel'im, bu NATO'nun sonuç bildirgesi, aile fotoğrafı, mesela orada NATO üyesi olmayan ülkelerin de dahil olması, NATO bildirisindeki evet. 1 milyarlık nüfus vurgusu, işte evet, silah yardımı ile evet. ilgili evet. ya da NATO'nun acil müdahale birliğini 300 bine çıkarması, evet. 10 kat fazla. Son olarak evet. bunu nasıl evet. değerlendiriyorsunuz? Son sorum olsun bu da.
Şöyle değerlendiriyorum. Evet, Varşova Paktı, yani 8 ülkenin kurduğu, NATO kuruluşundan 5 yıl sonra kurulan Varşova Paktı döneminde NATO çok zayıftı. Niye? Avrupa'da çünkü NATO devletleri çevrelenmişti. Güçlü Varşova Paktı ve Sovyet orduları tarafından kuşatılmıştı. Ve bunu ancak flexible response dediğimiz, yani taktik nükleer silahlar kullanılarak uçak gemisi grupları Akdeniz'den ve Kuzey Denizi'nden gelecek. Berlin'deki ortak işte kol ordu, savunmada işte Fulda boşluğu, bir de ulus stratejiler. Şimdi detaya girmeyelim. Şimdi tam tersi bir durum oldu. Şöyle ki Rusya bütün önce Varşova Paktı devletlerini kaybetti. Sonra kendi içindeki 15 cumhuriyeti kaybetti. Şu an çevrelenmiş durumda, aynı durumda. O yüzden Rusya ne diyor? Çok sıkışırsam nükleer kullanırım diyor. Halbuki 1970'lerde aynı şeyi kim söylüyordu? NATO söylüyordu. Ne diyordu? Eğer bana saldırırsan, kendimi koruyamazsan nükleere geçeceğim. İşte flexible response teorisi öyle ortaya çıkmıştı. Şu an aynı durum var. Rusya bu silahı kullanır mı, kullanmaz mı? Yani bu tabii ki herkes farkında. Nükleer silah kullanıldığı anda insanlık biter yani. Taktik nükleer silah kullanılsa bile çok büyük zarar var. Çünkü onda bile muazzam bir fallout oluyor. Nükleer kirlenme, radyoaktif kirlenme yıllarca sürüyor. Burada önemli olan Ukrayna'nın savaşa devam ettirilme azmi. Çünkü bu kan kaybı isteniyor. Hesaplaşma Pasifik'te olacağı için. Bu Rusya-Ukrayna cephesi, bir daha söylüyorum, tali cephe. Çin'i çok iyi takip etmemiz lazım. Pasifik'i takip etmemiz lazım. Arktik'i takip etmemiz lazım. Burada benim gördüğüm kadarıyla NATO sorumluluğunu, Avrupa sorumluluğunu ABD kesinlikle artık Avrupalı devletlere bırakıp esas olması gereken yere odaklanmak istiyor. Bunu zaten çoğu CFR'ın raporlarında da okuyoruz, Rent'te de okuyoruz, hepsinde var. Yani Peki. ana yemeğe dönelim diyor. Bu bakımdan bu son bitirmeden bir ikaz yapacağım. Bu gece yarısı bir tweet attım 3'te. Rusya dün itibarıyla tahıl gemilerine bugüne kadar sağladığı denizciliğe yönelik güvenlik garantilerinin hepsini geri çekti. Ne demek biliyor musunuz? Çok tehlikeli bir gidişat demek. Eğer olur da Ukrayna kendi yüklediği tahıl gemilerini Türk boğazlarına doğru yola çıkarırsa, bu gemiler batırılırsa, Rusya ben sorumluluk kabul etmiyorum diyor. Yani çünkü savaş bölgesi burası, abluka bölgesi.
Evet.
Türkiye'nin çok ama çok dikkat etmesi gerekir. Asla ve asla burada kalkıp da NATO, ABD, bakın bugün avro 30 lira oldu. Yarın öbür gün kalkıp derler ki aman kalkın bu gemileri siz korumaya kalkın. Türkiye bu tuzağa, buradan vurgulayarak söylüyorum, asla düşmemeli. Bu tuzağın Goben, Breslau'nun Yavuz Midilli yapılmasından farkı olmaz. Türkiye'yi aktif tarafsızlık siyasetinden çeker. Biz Dünya Savaşı'nın o sefalet, açlık günlerinde dahi tarafsız kalmayı, aktif tarafsız kalmayı becermiş bir milletiz. Dilerim bu mali kriz böyle büyük bir hata yapılmasına neden olmaz. Bunun bedelini Türk halkı çok ağır öder. Mali krizler gelir geçer ama Türkiye savaşa bir bulaşırsa bunun sonuçlarını şu an tahmin etmemiz bile mümkün değil. Teşekkür ederim bağlamda.
Çok teşekkür ederim Cem Emrel'im. Çok kritik bir uyarıyla bitirdiniz. Biz de bu konuyu, bu başlığı bunu işlemeye de devam edeceğiz.
Çok önemli bir konu.
Devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Cem Gürdeniz'e, emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'e Türkiye'nin dış politikadaki rota değişikliğini ve dünya siyasetinde aslında NATO'nun yeni konumlanma şeklinin neye evrildiğini, Ukrayna ile Rusya arasındaki işte Rusya'nın özel askeri operasyonu, Ukrayna'nın sürekli NATO tarafından desteklenmesinin aslında hangi amaca hizmet ettiğini Cem Gürdeniz anlattı. Özellikle Çin'e dikkat edin dedi. Rusya'nın, ki bunu ABD basınının da yazdığını söyledi. Çin'in, Rusya'nın Çin'e destek olmasının aslında önünü kesmek, yavaşlatmak amacıyla devam ettiğini anlattı detaylarıyla. İkinci konuğumuz Barçın Yinanç. Barçın Yinanç uzun yıllar diplomasi muhabirliği yaptı. T24'te Lozan'a sahip çıkmazsan boşluğu Türkiye karşıtları doldurur başlıklı yazısı çok önemliydi. O yüzden kendisini konuk olarak aldık. Barçın Hanım, hoş geldiniz.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Şimdi 24 Temmuz Lozan'ın 100. yıl dönümü. Lozan çok yıllardır Türk siyasetinin, iç siyasetinde de çok konuşulan, çok tartışılan, hala siyasi malzeme, iç siyasi malzeme de yapılan bir başlık. İşte kimisi hezimet diyor, kimisi kazanım diyor ama Lozan bakıldığında bu cumhuriyeti kuran iradenin, hatta cumhuriyetin temellerin, temel taşlarından biri ve çok kritik bir anlaşma. İsviçre'de bu yılda 100. yıl dönümü. Şimdi siz yazınızda belirtmişsiniz, Türkiye'nin dış politika, Türk dış politikasının ya da iktidarın İsviçre'deki Lozan'da 100. yıla ilişkin bir etkinlik için bir çabası olmadığını söylemişsiniz. Hatta çok kritik bir ifadeniz var. Lozan'a sahip çıkacak güçlü bir irade sergilemeyince ortalık Lozan karşıtlarına kalıyor. Anlatır mısınız? Ortalık şimdi kime kaldı?
Benim gördüğüm kadarıyla Lozan kentinde bir süredir, yani bu yıl içinde konferanslar dizisi yapılıyor. Hani neredeyse Türkiye'de görmediğimiz kadar yoğunlukta ve sıklıkta konferanslar dizisi düzenleniyor kentte. Hı hı. Ancak benim anlayabildiğim kadarıyla özellikle işte belediyenin web sitesine baktığımızda bu konferansların genel temasının Lozan Anlaşması'ndan etkilenen halklar olarak belirlendiği, bunların da hani olumsuz etkilenen halklar bakış açısıyla daha çok konuların ele alındığı anlaşılıyor. Onun üzerine bir de tabii bu hafta sonu dünyanın dört bir yanından Kürt örgütlerin temsilcilerinin gelip bir konferans, kongre yapması söz konusu. Dolayısıyla biz Türkiye'den baktığımızda kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak addeden büyük bir çoğunluğun Cumhuriyet'in temel kurucu belgesi olarak gördüğü, gurur duyduğu bir belge söz konusu.
Evet.
Bu belgenin 100. yıl dönümü söz konusu. Ancak başka bir perspektiften bakıldığında işte zannediyorum daha ağırlıklı olarak PKK sempatizanı örgütlerle işte bazı gayrimüslim azınlıkların Lozan sonucu uğradıklarını düşündükleri sonuçlar itibariyle bunların daha ağırlıklı olarak İsviçre'de alındığını, ele alındığını görüyoruz.
Şimdi aslında siz yazınızda da söz etmişsiniz, yani devletler arasındaki ilişkiler bu tip sonuçların, yani Türkiye karşıtı sonuçların da önüne geçiyor. Mesela Lozan'ın işte 85. yıl dönümünde İsviçre Lozan Antlaşması'nın imzaladığı masayı Türkiye'ye hediye ediyor ki o masa bugün Türkiye'de sergileniyor. Ancak 100. yıl olmasına rağmen ve Türkiye'nin aslında kuruluş belgelerinin en kritik kuruluş belgesi olmasına rağmen Lozan'ın milli mücadeleyi de bu anlamda sonlandıran, barışla sonlandıran bir anlaşma olmasına rağmen Türkiye'deki iktidarın Lozan'ın 100. yıl kuruluşları ile ilgili aslında etkili bir siyaset İsviçre'de gütmediği, kutlamalarına bu anlamda çok katkı sağlayacak girişimlerde bulunmadığını da yazmışsınız. Mesela siz uzun yıllar diplomasi muhabirliği yapmış, bu konuda çok tecrübeli olan, devletler arası ilişkide tecrübeli olan da bir gazetecisiniz. Türkiye neyi eksik yaptı, ne yapmalıydı bu 100. yıl kutlamaları için İsviçre'de? Ki bu Türkiye karşıtları politikanın ya da söylemin önüne geçmek için.
Şimdi biz Türkiye baktığımızda diplomatik ve siyasi anlamda inişli çıkışlı ilişki seyri görüyoruz. Yani ilişkilerin olumsuz olduğunda yazıda da vurguladığım gibi örneğin 1998'de yine Lozan'ın yıl dönümünde Türkiye ile İsviçre arasında bir itişme yaşanmış. Yine alan daha çok PKK sempatizanları diyebileceğim Kürt örgütlerine bırakılmış. Halbuki ilişkilerin iyi olduğu dönemlerde sizin demin vurguladığınız işte Türkiye-İsviçre ilişkilerinin kuruluş yıl dönümü 80. yıl dönümü aynı zamanda Lozan'ın da işte 85. yıl dönümü vesilesiyle İsviçre Konfederasyon Başkanı Türkiye'ye geliyor. Gelirken de masa hediye ediyor. Yani bu bize ne gösteriyor? Bir, İsviçre ile ilişkiler illa kötü olmak zorunda değil. İki, ama İsviçre'nin sicili de parlak değil. Olumsuz olduğunda da meydan Lozan karşıtlarına, Türkiye karşıtlarına kalabiliyor. Dolayısıyla siz geçmişte bu yaşananlara bakarak, İsviçre'nin siciline bakarak çok önceden, yani 100. yıl olduğunu bilinciyle belki de bir yıl evvelinden İsviçreli yerel ve merkezi makamlarla temasa geçerek ön almaya çalışırsınız. Ve yapılacak organizasyonun, yapılacak etkinlikleri siz belirlersiniz, domine edersiniz, inisiyatifi siz alırsınız ki karşı tarafa alan bırakmayın. Şimdi benim anladığım kadarıyla İsviçreli makamlar aslında merkezi hükümet yani zaman zaman Ankara'da nabız yoklamış. Yani hani bir şey yapılır mı, yapmalı mıyız ortaklaşa? Fakat Ankara'da hani bunu beraber yapalım, bu çok önemli bir şey, Cumhuriyetimiz için çok önemli bir belgedir, kurucu belgedir, bundan istifade edelim, bunu beraber selamlayalım. Böyle bir iştah, böyle bir irade özellikle Cumhurbaşkanlığı makamı nezdinde göremediklerini anlıyorum. Dışişleri Bakanlığı'nın elbette geçmişten gelen birikimleri nedeniyle bir iradesi, bir istekliliği olduğunu anlıyorum. Ama her şey Türkiye'de bugün özellikle de Cumhurbaşkanlığı sistemi olduğu için Beştepe'de bitiyor. Yani Cumhurbaşkanı ve yardımcıları ve ekibi isterse oluyor. Eğer onların öyle büyük bir istekliliği, büyük bir iştahı olmazsa da olmuyor. Şimdi onlar diyebilirler ki işte bizim bu sene seçim yılımızdı. Yani işte bu iktidara mı çalışıyorsunuz, halka mı çalışıyorsunuz, kendi iktidarınıza mı odaklısınız, yoksa devlette devamlılık esastır deyip ona göre mi önlemlerinizi alıyorsunuz?
Peki,
ama burada nasıl tabii iktidarın Lozan'a bakışında, iktidarın Lozan'a olumsuz bakışında yatıyor.
Evet, maalesef bu yönde açıklamalar da olmuştu daha önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Lozan'a karşı. Ama şimdi ben şunu sormak istiyorum. 24 Temmuz'da bu Türkiye karşıtları, yani Lozan karşıtı yapı oradan nasıl bir gösteri yapabilir? Türkiye için bunun tehlikesi şu anlamda tehlike diyorum. Yani Lozan'ın 100. yıl dönümünde Lozan Antlaşması'nın imzalandığı yerde Türkiye'ye karşı ne yapılabilir? Nasıl bir görüntü olur? Siz yani devletler arası dış ilişkiyi de çok iyi bildiğiniz için o yüzden sormak istiyorum. Nasıl bir tehlike olur bu?
Şimdi bir kere olayın iki boyutu var. Bir, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Avrupa'dan Türkiye'ye verilecek mesaj açısından önemli. Çünkü orada ihtimalen Kürt örgütler, hani Kürt de demek istemiyorum. Tabii ki Kürt ise üstünde Kürt ismi yazıyordur. Yani dünyanın dört bir yanından.
Ama terör örgütü PKK sempatizanı daha çok.
Yani PKK sempatizanı bir kısmı olmaya da bilir. Şimdi ben teker teker hepsini genelleyemem. Ama genel anlamda verilecek olan mesajın, yani işte bu Lozan oldu ve Lozan'da işte Kürdistan hayalleri, bağımsız Kürdistan hayalleri yıkıldı. Kürtler zulme uğradı. Hani şimdi ben şunu söyleyemem. Tabii ki Cumhuriyet tarihinde bizim Kürt sorunu gibi bir meselemiz var. Hala da bir meselemiz var. Ben bunu yatsıyarak konuşmuyorum. Ama tabii mesele tek yanlı olarak ele alındığında Lozan Anlaşması'nın aslında Kürtler için nasıl bir kabus olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihi boyunca işte ne kadar
son 30 saniyemiz
mahrum kaldıklarına dair bir propaganda yapacaklardır. Onun karşısında ise bir şu anda buna dair bir istihbarat var mı bilmiyorum ama İsviçre güvenlik makamları hani olabilecek, çıkabilecek olaylardan endişeliler. Çünkü oradaki o örgütlerin kongresine, konferansına karşılık tabii bazı Türkiye'den örgütler de gösteri yapabilirler tabii.
Çok teşekkür ederim Barçın Hanım. Çok sağ olun. Bugün iki konuk aldık. Normalde hep ikinci bölümde konuğumuzu alıyorduk. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'de hem Türkiye'nin rota değişikliğini, siyasette rota değişikliğini hem de NATO'nun son zirvesiyle birlikte neyi planladığını konuştuk. Bunun yanında Lozan'ın 100. yıl dönümü bu yıl ve Lozan'ın 100. yıl dönümünde İsviçre'deki kutlamalar konusunda Türkiye'nin hem iktidar kanadının hem de bence muhalefet kanadının da İsviçre'deki kutlamalara yeterli desteği sağlamadığı için orada Türkiye karşıtlarına, özellikle PKK sempatizanlarına, terör örgütü PKK sempatizanlarına alan açıldığını anlattı Barçın Yinanç. Programı masada Ege ve Simge ile devam ettiriyoruz. Geçen program isimlerini söyleyemediğim için gerçekten çok üzüldüm. Salı günü 10.30'da tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.
Haksız yere genç öldüren eller.